Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayezid hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadam.
Hocam kimya saadetten Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını efendime söyleyeyim diye konuşuyorduk. Bu haklardan bir tanesi hocam, insanın daha çok fakirlerle dostluk yapması, onlarla vakit geçirmesi. Sanki onun şu faydası var diye düşünüyorum. Hani psikolojik olarak kendimizi çok fakir hissetmemek. Çünkü zenginlerle beraber olursak, yani bizden daha üst insanlarla beraber olursak herhalde kendimizi çok kötü hissederiz. Ne dersiniz hocam?
Evet, böyle bir durum var. Bir eziklik psikolojisi söz konusu olabilir. Tabii bunu mutlak bir kural değil de genel bir. Şimdi zenginlerle birlikte onların harcamalarına uyum sağlamaya kalktığın andan itibaren hocam ekonomi de kontrol elden çıkar yani. Öbür taraftan yaşam tarzı farklılığı var. Dediğiniz işte kendisini kötü hissetmesi var. Hırs yapması var. Haset yapması var. Yani dengi dengine. Evlilikte olduğu gibi yani.
Zaten hocam çok güzel bir konuya değindiniz. İslam fıkhında küfüvet var, yani eşitlik var. İnsanların aynı maddi efendim şartları paylaşması evliliğin sıhhati için daha önemli diyor fukahamız. Ve bu eşitliği şart koşmuşlar hocam. Gerçekten de eşitlik olmadığı zaman bu sefer bir taraf dediğiniz gibi ezikliği yaşıyor.
Evet.
Kendini çok kötü hissediyor.
Evet, çünkü ekonomik koşullar aynı zamanda tüketim alışkanlıklarını değil sadece yaşam tarzında da değişiklikler oluyor. O bakımdan onları uyumlandırmak bir miktar zor oluyor. İnsanlar önce idealist denklemde birbirine uyumlanacağını düşünüyor ama realite yakıcı realiteyle karşılaştıkları zaman eyvah diyor.
Hocam bizim Türk filmlerde biliyorsunuz hep böyle ilginç şeyler olurdu. Eskiden küçükken seyrederdik. İşte zengin ve fakir evlilikleri ve çoğu da mutlu biterdi ama tabii hayat, gerçek hayat Türk filmleri kadar basit ve sade değil yani. Karmaşık, daha karmaşık.
Evet. Tarık Akan'ın hatırlıyorum işte proletarya bir işçi patronun kızına aşık oluyordu falan yani bu tür dramatik öykülerde bize de hani köylerde ağanın kızına aşık olmuştur maraba. Ondan sonra marabanın can güvenliği yok yani.
Eyvallah hocam. O yüzden hocam ibret gözüyle bakalım bu tür filmlere dahil. Şimdi
Evet.
hocam bir diğer hakkımız bir Müslümanın gönlüne sevinç vermek. Onun ihtiyacını görmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir Müslümanın ihtiyacını gören bütün ömründe Allah'a hizmet etmiş gibi olur diyor. Hocam ben bunu çok önemsedim ya. Gerçekten de yani mutlu olmanın yolu herhalde başkalarının kalbine mutluluk vermek.
Yani evet o ilginç bir şey. Şimdi mesela insanlar ya işte özellikle karı koca ilişkilerinde beni hiç mutlu olamadım. Beni mutlu etmedin, beni mutlu etmek için çalışmadın gibi. Halbuki mutluluk dediğin şey tek taraflı değil, birlikte olacak bir şey yani. Yani bu şey tek başına bir tarafın çabasıyla olacak bir şey değil yani. Bu çerçevede insanları sevindirdiğin zaman hocam ilginç mesela sosyal deneyler var. Bakıyorsunuz bir insan güne başlarken ilk gidelim diyelim ki bakkala gitmiş hocam. Şimdi bakkal pek kalmadı da markete gitmiş. Oradaki kasiyere bir iltifatta bulunuyor. Yani ne güzel işte insanların bak sabah kahvaltısında bile onlara siz hizmet veriyorsunuz yani. O bir tebessüm oluyor. O müşteriye tebessüm ediyor. Böyle bir dalga dalga o gülümseme yayılıyor yani.
Geçen hocam
Çocukken
baktım.
böyle şeye çocukken hocam göle şey atardık. Taş atardık. Sonra onun oluşturduğu dalgaları seyrederdik yani.
Demek ki hocam mutluluk da dalga dalga yayılıyor. Siz bir insanı mutlu ettiğiniz zaman
Evet.
o da başka birisini mutlu ediyor falan. Şimdi hocam yine başka bir hadis-i şerif var. Gece veya gündüzün bir saatini bir Müslümanın ihtiyacını görmek için geçiren kimse o Müslümanın işi görülsün veya görülmesin 2 ay camide itikaf etmekten, yani camide hocam hani Ramazan ayında itikaf ediliyor
Evet.
ya, sırf ibadetle meşgul olmaktan daha faziletlidir diyor. Hocam şimdi gerçekten bugün hocam çok bencil bir toplum olduk ya. Herkes kendi kendisini kurtarmaya çalışıyor. Kimse kimseye
Evet.
bedava iş yapmak istemiyor sanki. Ne dersiniz?
Şimdi sonuçta bu bencillik işe yarıyor mu? Yaramıyor. Çünkü insan dediğimiz şey Robinson Crusoe gibi yaşama şansına sahip değil yani. Yardımlaşma ve dayanışmaya şiddetle ihtiyacı var. Birisi için kolay olan, öbürüsü için zordur. Birinin imkanı vardır, birisinin yoktur. senin bir konuda avantajın var, onun başka bir konuda avantajı vardır. Senin ekonomik durumun iyidir, onun diyelim ki insan gücü avantajı vardır. Bunları doğada bakıyoruz hocam. Doğada her şey birbiriyle bir işbirliği halinde, ekolojik bir denge var, ekolojik bir ahenk var. Hiçbirisi öyle kendi kafasına göre takılmıyor, bencil davranmıyor yani. Ve onun bir yansıması olarak da bir ortaya şey çıkıyor yani. Yardımlaşma, dayanışma çıkıyor. Bu
Yani
neyi sağlıyor? Hayatta kalma şanslarını artırıyor yani.
tabiatta imece mecburi, insanlar arasında ise biraz ihtiyari, ama yapanlar hem psikolojik olarak hem de gerçekten maddi olarak daha zengin oluyor. Çünkü siz komşunuzu doyurduğunuz zaman hali vaktinde yerinde bir komşu oluyor. Ona iş bulduğunuz zaman, yardımcı olduğunuz zaman, siz dara düştüğünüzde
Evet.
o size yardımcı oluyor hocam. Çok güzel bir, bence bizim bu İslam'ın bu insana bakışı hakikaten çok farklı bir şey.
Evet, burada bizim günümüzdeki yaşanan kaos şu. Bir yandan geleneksel değerleri, tasavvufi değerleri son derece içselleştirmiş insanlar. Öbür tarafta da diyelim ki son derece bencilleşmiş insanlar, zamane insanlar var. Şimdi bu özveriyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı, işbirliği önemseyen insanlar zamanla sömürüldüklerini düşünmeye başlıyorlar. Bu bencil insanlar tarafından. Burada kısmen haklılar. Yani burada şunu yapmak lazım. Özveri de bulunurken aşırı özveri de değil. Yani kendini zora sokacak kadar özveri de bulunuyor mesela insanlar. Halbuki elindeki imkanlar ölçüsünce bir destek vermek gerekiyor yani.
Hocam
Siz diyelim ki bir akşam ağırlayabileceğiniz misafir var. Siz her gün onu ağırlamaya kalkarsanız aile hayatınız yürümez yani. Ekonomik imkanlarınız da buna el vermez yani. Bir de ondan sonra karşı tarafın nankör bir hareketi karşısında da vay işte böyle dersiniz. Artık ben kimseye yardım etmem yani.
O yüzden hocam dengeli yardım etmekte, israfa düşmemekte de fayda var diyorsunuz. Yani onda da dengeyi korumak lazım. Sana balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek lazım belki.
Evet, en doğrusu o. Böylece insanlar, önemli olan zaten insanların kendi problemlerini çözecek bir düzeye ulaştırmak yani. Yoksa onları yardıma bağımlı hale getirmek de doğru bir şey değil yani. Çünkü
Hocam.
o bir özgüvensizliğe yol açıyor. Kendi yapabileceklerini de yapmamaya başlıyor. O insanın, yardım alan insanın da bir çaba göstermesi için ya da üretmesi için, çalışması için ortamlar. Diyelim ki her ay düzenli olarak ekonomik destek vermek yerine eğer imkan, çalışma imkanı varsa ona iş bulmak daha iyi bir şey yani.
Zaten Peygamber Efendimiz öyle yapmış kıymetli hocam. Bazen yardımcı olmuş, bazen de git demiş pazardan bir balta al, bir ip al. Demiş ormandan odun getir, sat demiş. Yani bu şekilde iş gösterdi. Demek ki durumuna göre, iş yapamayacaksa yardım ediyor. İş yapma gücü varsa onun iş yapmasını öğretiyor. Hocam bunu
Evet.
çok
Hocam
güzel.
geçenlerde
Buyurun, buyurun.
şeyde izledim, televizyonda izledim. Mardin'de bir grup kadın yardım toplamışlar hocam, bir grup ihtiyaç sahibi için, ama beklediklerinin çok üzerinde yardım gelmiş yani, ummadıkları kadar yardım gelmiş. Bir tanesi de şey, bu grupta ticaretle uğraşanlar birdenbire demişler ki biz bu yardımı böyle hademeye dağıtmak yerine acil yardımları yapalım, geri kalanıyla bir şey yapalım, yatırım yapalım. Mesela şey, kadınlar hocam şey başlamışlar, domates servisi yapmışlar. Onlar salça yapmış, o salçayı satmaya başlamışlar. Böylece yani şey, sürekliliği olan bir akarı olan bir gelir ortaya çıkmış yani.
Hocam ben de geçen bir Bangladeşli akademisyenin hayatını okudum. Bu akademisyen yurt dışında çalışmış uzun seneler. Bakıyor hocam, köylülere bankalar para vermiyor, yardımcı olmuyor. Çünkü köylüler ödeyemez bu parayı diye geriye. Bu arkadaş hocam sırf köylülere yardımcı olmak için böyle ufak tefek gübre parası, tohum parası. Kendince hocam bir küçük bir işletme kurmuş. Kar amacı gütmeyen. Ve hocam inanamazsınız. Yani on binlerce ve yüz binlerce çiftçiye ulaşmış. Ve bu çiftçiler seve seve hocam borçlarını geri ödemişler. İşte biz tohum istiyor, gübre istiyor hocam. Ve hepsi, yani köylüler tabii faizli para almadıkları için çok kâr etmişler bu durumdan. Ve ismini unuttum şu anda o zatın hocam. Dünya çapında bir örnek olmuş. Keşke hocam biz de, hani bazı güzel vakıflarımız var gerçekten. Osmanlı döneminde de olmuş hocam. Mesela hocam hizmetçiler bir kabı kırarsa onun parasını ödeyen, evlenmek isteyen gençlere para yardımı, çeyiz yardımı yapan, İşte hastalara, memleketine ulaştıran. Hatta hocam hastanelerin kendisi vakıfmış biliyorsunuz. Vakıf kurabiye hastanesi diyoruz. Değil mi hocam?
Evet.
Yani hocam bizim ecdadımız bunu çok güzel yapmış. Elhamdülillah hocam bugün de yok diyemeyiz. Yine ülkemiz Allah'a hamdolsun Afrika'da şurada burada pek çok hayır işiyle meşgul bizim vatandaşlarımız. Ama hocam bu şahsi ilişkilerde bazen bunu unutup hani fakire yardım ediyoruz da arkadaşımıza, iş arkadaşımıza veya rakip dükkana, rakip mağazaya yardımcı olmuyoruz. Halbuki rakip mağaza da bizim bir kardeşimiz. Niye o batsın ki?
Ha, o tabii yani centilmenlik olması lazım. Vahşi rekabet olduğunda o kapitalizm, vahşi kapitalizm sonuçta herkese zarar veren bir şey vardır yani. Orada birbirinin hakkını gözetmek, birbirine kolaylık sağlamak. Bugün diyelim ki rakip demeyelim ama rakip diyoruz yani. Rakip işletmen zayıf düşmüş olabilir ama yarın sen düşeceksin yani.
Hocam geçen anlatmışlardı bir iş adamı hem de meşhur bir iş adamı ismini vermeyeceğim. Yan komşusu satıyor evini. Yani çok kıymetli bir ev. Bahçeli falan. Ondan sonra. Ama çok düşük fiyata. Çok sıkışmış. Atıyorum işte 200 bin lira diyor. Gerçi bu paraya yok da şu anda hemen örnek olsun diye söylüyorum. O da olmaz diyor. Bu parayı alamam diyor. Çok düşük fiyatı diyor. Ben bunu ancak hocam 500 bin liraya alırım diyor. Yani %250
He.
fiyatı artırarak. Çünkü ben diyor hiçbir Müslüman kardeşimin diyor. Darda kalmışken onun hani darlığından istifade etmem diyor. Hocam bazen biz de bu şeyi çok yapıyoruz hasisliği. Yani lüks bir lokantada yemek yesek hocam 50-100 lira bahşiş vermek kimseye zor gelmiyor. Ama 1 liraya yumurta alsak yani bir köylü kardeşimizden köy pazarında 75 kuruş olsun 50 kuruş olsun bir sürü hocam pazarlık yapıyoruz ya. Bu da bir hakikaten müthiş bir çelişki.
Evet kesinlikle böyle sosyal medyada bir ara dönen bir şey vardı. Yani köylü pazarından alışveriş yaparken lütfen şey yapmayın diyordu. Pazarlık yapmayın yani.
Hatta fazla vermek lazım ki o kardeşlerimiz o organik yumurtayı, organik diğer ürünleri yetiştirmeye devam etsin, değil mi hocam?
Evet yani yazık günah. Yani
Evet.
yaptığın pazarlık nedir? İşte şey 15 liralık bir ürünü 10 liraya düşüreceksin. Alacağın zaten 1 kilo. 5 lira ya 5 lira. Happy topu. Yani öbür tarafta dediğin gibi 50 lira bahşişi gözün görmezken burada 5 lirayı niye görüyor gözün yani?
Hocam bu psikologları çok ilgilendiren bir hadis-i şerif. Bir üzgünü sevindiren yahut bir mazlumu kurtarana Allah 73 mağfiret ve iyilik ihsan eder. Şimdi hocam tabii genelde psikologlara gelenler üzgün insanlar değil mi hocam? Depresyonu var, işte bir sürü efendim kaygıları var, stresi var, geçimsizliği var, aile kavgaları var. Hocam bu gözle bakarsak aslında psikolog olarak çalışmak bir ibadet halinde olmak ya. Yani bu niyetle bakarsak.
Tabii şey hocam hani minarelerin tepesinde paratoner olur. Yıldırımı çekiyor, toprağa veriyor yani. Şimdi şeyler bir anlamda paratoner psikologlar. İnsanlar dertlerini dinliyor. Şimdi bizde bazı insanlar böyle çok heves eder psikolog olmaya da yani psikoloji dışından insanlar. Bu arada ben psikolog değilim. Psikolojiyle ilgilenmek, psikolog olmak anlamına gelmiyor. Hiç durmadan dert dinliyorsunuz. Hiç durmadan insanlar problemlerini size taşıyor. Zamanla onların altında ezilmeye başlar insan yani. Kafayı sıyırır. Hatta onun için psikoterapide mesela kural vardır. Süpervizör diye bir senden daha iyi bir, daha deneyimli bir psikoloğa gidersin. Belirli periyotlarla sen de danışanlarınla, hastalarınla yaşadığın konuları müzakere edersin. Çünkü yanlışlıkla hastalara hırçın ve yanlış davranıyor olabilirsin. Onları yanlış yönlendiriyor olabilirsin. Artı o hastalıklar sana da bulaşmış olabilir farkına varmadan.
Hocam İmam-ı Gazali'nin bir sözü var. Haller birbirinden çalar, hırsızlık yapar diyor. Yani umut
Evet.
hali bulaşıcıdır. Efendim işte kaygı hali bulaşıcıdır. Yani devamlı kaygılı insan, deneyen bir insan zamanla kaygılanmaya başlar. Bu sefer dediğiniz gibi hocam bence en güzeli tekkelere gidip zikir meclislerine katılıp sohbetlerde belki hocam boşalmak. Gerçekten maneviyat hocam böyle bir gücü de var.
Evet yani sonuçta insan elbette aklına mukayyet olmalı ama aklı da yönlendiren kalbi oluyor. Yani o temel duruşu insanın işte umutlu ya da umutsuz olması bilişsel olmaktan daha fazla kalbinin duruşuyla ilgili bir şey. Ve karamsar bir insanın yaşam tarzıyla problemleri çözme tarzıyla iyimser bir insanın problem çözme tarzı ve yaşama tarzı arasında dağlar kadar fark oluyor yani. Karamsarlık zamanla şeye yöne yol açabiliyor. Mazoşizme yol açabiliyor. Böyle kendi kendine işkence etmekten hoşlanıyor. Tabii mazoşizm değil ama ben annelerimize gene bir şey gönderme yapayım yani. Mesela çocuklara der ki işte onu yapma düşersin, bunu yapma kırarsın. Sonra düştüğü zaman, kırdığı zaman içinden biraz sevinir. Al bak dediğim çıktı. Demedim mi bak düşersin, demedim mi kırarsın yani, tamam mı? O zaman çocuk da şeye başlıyor yani. Bak kırmadım, bak işte düşmedim, gördün mü falan. Halbuki ona bu aslında özgüveni kazandırmak lazım. Bir çocuk biraz da düşe kalka büyür. Öyle turfanla bir hayatta çocuk yetiştirirsek o zaman hayatta mücadele edemez bir çocuk oluyor yani.
Hocam bir madde daha var, bu da çok güzel. Kime rastlarsa önce selam vermeli ve konuşmadan önce elini sıkmalıdır. Ya hocam geçen bir yine böyle bir psikolojik TED Talk dinlemiştim. Hocam bu el sıkmak insanların böyle negatif duygularını boşaltıyor. Birbirlerine karşı olan negatif duygularını. Ve hocam deriden çok fazla böyle pozitif duygular yayılıyor iki tarafa da hocam. Ki hocam bugün tabii gerçi korona vaktinde bunu tavsiye etmiyoruz ama normal vakitlerde hocam hadisi de geçiyor. Yani iki Müslüman diyor el sıkışırsa sıkıştıkça elleri, ellerindeki günahlar böyle dökülür diyor hocam Peygamber Efendimiz. Gerçekten hocam bu modern hayatta artık yani, selamsız sabahsız olduk hocam.
Evet yani insan böyle sanki yanından hayaletler geçiyor da onu görmüyor gibi davranıyor yani. Halbuki o karşısında tanımasa bile çok hafifçe mesela bir başını eğerek selamlamak da ya da hafif gülümseyerek bakmak da öbür türlü mesela hocam şey... Birbirini tanımayan insanlar asansöre biniyor. Herkes şeye bakıyor, tavana bakıyor. Bakıyor. Şimdi tavan, bazen tavanla aynı oluyor. Bakıyor. Bu defa öteye veriye bakmaya başlıyor yani. Yani bu konuda elbette kentsel yaşamda böyle geleneksel toplumlarda olduğu kadar insanlar birbirini tanımaz bilmez ama en azından böyle Gestapo şefi gibi asık suratlı olmaya gerek yok yani. Az biraz şey olmalı yani.
Gülümsemek de diyorsunuz. Hocam hadiste geçtiğimiz kadar diyor Peygamber Efendimiz.
Evet.
Hocam bir hadis daha var ama isterseniz kısa bir araya girelim şimdi inşallah. İkinci bölümde devam ederiz muhterem dinleyicilerimiz.
Olur hocam.
Tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkan Radyo'muzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli dostum Ali Rıza Bayzat. Şimdi hocam Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Enes bin Malik rivayet ediyor. Peygamberimize 8 yıl hizmet ettim. Bana buyurdu ki ya Enes taharetini tam yap ki ömrün uzun olsun. Yani temizliğine, hijyenine dikkat et. Kime rastlarsan selam ver ki sevapların çok olsun. Şimdi hocam yani Peygamber Efendimizin çok sık tavsiyesi var bu selamla alakalı. Hocam ben İngiltere'ye gitmiştim yıllar önce. İngilizce kursunda dediler ki her gördüğünüze işte good morning falan diyeceksiniz, gülümseyeceksiniz. Hani parklarda falan yürüyüş yaparken. Herkes böyle birbirine selam hocam çok hoşuma gitti. Yani bunu bir gayrimüslim topluluk dahi hocam bir insani değer olarak bunu algılamış. Hocam çok özür dilerim ama bir kedi kedi veya bir köpek köpeğe bile gördüğü zaman gidip hocam bir koklaşıyor değil mi? Birbirlerini görmeden görmezden gelmiyorlar asla.
Evet, böylece ne oluyor hocam? Kendinizi çok daha güvende hissediyorsunuz. Başınıza bir aksilik gelirse birisinin yardım edebileceği konusunda bir beklentiniz oluyor. Yani o gülümsemek aynı zamanda ben dostum mesajı veriyor. Bir derdim varsa, kritik bir şey varsa, benim yapabileceğim bir şey varsa ben buradayım demek oluyor. Şimdi ilk bakışta bu bir miktar şey, külfet altına girmek ama bu külfetin altına herkes girdiğinde o zaman ne oluyor? O zaman işte olağanüstü bir yardımlaşma, dayanışma oluyor yani. Aksi halde bakıyorsunuz hocam, kalabalık mekanlarda mesela bir ara Bakırköy meydanda denk gelmiştim yani. Birisi böyle yerde kıvranıyor yani. Biz uzaktaydık, geliyoruz. Yani belki bizim oraya yürüyüşümüz 5 dakika falan sürdü. Herkes yanından gelip geçti sadece yani. Biz orada ilgilenmek için yönelirken şeyler geldi. Resmi görevliler geldi, onlar ilgilendi. Özellikle kalabalıkta çok garip bir davranış. Mesela hocam ilginç, orada kalabalık olmasa, sabahın erken saati olsa, bir iki kişi olsa onların ilgilenme oranı yüksek oluyor. Ama kalabalık olduğunda nasılsa başkası ilgilenir diye insanlar ilgilenmiyormuş.
Hocam çok ilginç bir psikoloji. Nasılsa bir başkası yardımcı olur, benim yapmama gerek yok diye. şey yapılardı. Halbuki hocam şu okuduğumuz hakikaten kimlere saadetten haklardan bahsetsek o insanı kurtarmak, o insanın gönlüne mutluluk vermek hocam kaç ay ibadetten daha güzel diyor Peygamber Efendimiz.
Tabii bir de şey yani düşünsenize o aynı zamanda bir insanın kalbine yapacak olduğu bir yatırımdır. Yani nasıl kimyayı saadeti okumak, bir kitap okumak insanın aynı zamanda aklına bir yatırım. O iyilik, tabii kimyayı saadeti okumak aynı zamanda kalbe de yapılan yatırım bir yatırımdır da kalbin de iyilik yapmaya ihtiyacı var yani. Mesela bir insan nasıl kulaklarını mesela tıkasa öyle yaşamaya kalksa hocam. Bu Covid döneminde pek çok insan şey olmuştur, koku ve tat duygusunu kaybetmiştir. Ne kadar büyük bir şey, eziyet yani. Şimdi bir insanın kalbi de şeyi istiyor yani, iyilik yapmak istiyor, güzelliklerle muhatap olmak istiyor. Ama buna bu imkanı vermediğimizde o zaman ne oluyor? Darlandım diyoruz Karadeniz'de, darlandım. Yani genişlik lazım insana biraz.
Hocam geçen güzel bir video dinledim. Duygusal yatırım diyor. Yani insanlar birbirine duygusal yatırım da yapmalı. Yani eşimize, çocuklarımıza. Yani hocam biz genelde akılla işi yürütmeye çalışıyoruz. Yani mesela çocuğumuz işte bir şey döküyor. Hemen işte onun kötü olduğunu akılla ispat ediyoruz. Veya çocuk hocam oyuna müftela. Mantıklı hocam işte yürümüyor. Biraz duygusal dünyamızı harekete geçirmek gerekiyor. Empati yapmak. İşte efendim çocuğa yardımcı olmak, sevmek, kucaklamak. Hatta hocam en büyük terapi kucaklamak diyorlar. Bazen evet. Aile içinde hocam iletişim çok kopuyor. Bakıyorsunuz mesela bize hocam çok şikayet geliyor mesela işte. Babası geliyor. Ya oğlum hiç laf dinlemiyor hocam. Bir nasihat etsen de. Ya ben ne yapayım sen çocuğunla duygusal iletişimi koparmışsın. Ya çocuğu evet. Azarlamışsın. Arkadaşlarının yanında mahcup etmişsin. Yani duygusal yatırım yapmamışsın çocuğuna daha doğrusu.
Evet. Şimdi
bunu yapmadığın zaman hocam bir zaman gelip çocuk senden tamamen yabancılaşıyor bir anda. O yüzden gerçekten
bizim
yani kendi dertlerimiz var tabii. Bir sürü derdimiz varken ya hocam bana ne komşunun derdinden veya iş arkadaşımın derdinden ben kendi dertlerimi bile çözemiyorum dememek lazım. Yani arkadaşımızı sabah üzgün gördük. Ya arkadaş şey mi var? Şeyim canın sıkıldı. Yardımcı olabilir miyim desek. Hani hocam Mevlana diyor ki dumanla dolu odaya sanki bir pencere açmışsın gibi de olur diyor. Yani hocam düşün evet. Kalp duvarlar içinde böyle kesif bir sis var. İs var. Bir cam açsak ne olur hocam? Bir yanda dağılmaz mısın?
Evet. Kesinlikle. Bir de yani insanlar derdini anlatması bile bir şeydir. Bir terapidir pek çok insan için yani. Onun için insanların derdine kulak vermek. Tabii şey yanlış. Bir psikolog değilse bir insanın çok fazla dert dinlemesi riskli bir şeydir. Bir de kendini onun yerine koyarsa iyice kaptırır gider yani bunalır. Bazı insanlar böyle şey dert dinlemeyi sever ama riski de yüksek. Yani bir psikolog bile süpervizöre gitmek durumunda kalıyor yani. Gitmesi gerekiyor. Yoksa o da tırlatır yani. Kafayı yer yani.
Zaten hocam.
Bazıları da tabii derdi sadece şey. Bazı insanların sırlarını öğrenip onları kullanmak için şey eder. Dinler. Bazıları da şöyle hocam. Bir arkadaş bahsetmişti. Ya demişti. Bir arkadaş var bana habire dertlerini anlatıyor. Ama hiç böyle neşeli ve keyifli olduğu zamanlar hiç benimle paylaşmıyor diyor. Gelmiyor yanıma diyor. Diyorum ki kaba bir benzetme olacak da seni çöplük olarak görüyor. Geliyor derdini sana anlatıyor. Tamam mı? O kendince rahatlıyor. Deşarj oluyor. Tamam mı? Hop gidiyor. Seni sadece dertlerle özdeşleştirmiş. Seni sahici bir dost olarak görmüyor yani. Hocam, dolayısıyla gelip sevincini seninle paylaşmak ona ters geliyor. Çünkü sen sadece onun karşısında şeysin. Bir dert dökülecek bir şeysin yani.
O yüzden hocam demek ki insanların çok fazla gereksiz yere alıştırmamak lazım. Yani adam kendi yapacağı işi sana yaptırıyorsa buna iyilik değil artık.
Kesinlikle.
Hocam Sami Efendi Hazretleri'ne torunu gelmiş. Diyor ki torunu anlatıyor hocam bizzat. Allah dostu Sami Efendi. Yarın imtihan var diyor. Dedeme diyeceğim ki aç kitaptan bir yer göster. Kesin orası çıkar dedi. %100 inancım var diyor. Sami Efendi Hazretleri kitabın içindekiler bölümünü eliye işaretlemiş. Eli oraya koymuş, o sayfaya koymuş. Bir baktım bir diyor içindekiler hep bütün konular var yani.
Evet.
Yani sayfa 50-60 değil de sayfa 1-2-3'lü olan içindekilere elini koydu diyor. Yani evladım yani öyle bedavadan sınıf geçmek olmaz. Deden Allah'a yakın bir kul diye gidip ondan kopya çekmek istemek olmaz. Otur dersin herkes gibi çalış demiş hocam. Ne güzel bir şey değil mi?
Evet hocam. Hocam bizim lisede bir coğrafya hocamız vardı. Ş harflerini de telaffuz edemezdi. Onun için biz ona şey derdik. Konuşma derdik. Sık sık sessiz ders anlatan bir hoca sesi. Biz de derse kaynatınca konuşmayın çocuklar. Konuşma kalmışlardı. Şimdi bize şey diyordu. İlk kez rastlamıştık. Çıkartın defterlerinizi, çıkartıyoruz. Sınavda soracağım soruları şey yazdıracağım size. Ya ne güzel hoca dedik ya. Sınavda sorulacak soruları bize hoca veriyor. Sonra bir baktık hocam bize yazdırıyor, yazdırıyor, yazdırıyor. Ha, kitabın içindekileri bu.
Yani hocam iyilik yaparken de akıllı iyilik yapmak lazım. Hani
Evet.
kabalcılık yapmamak lazım. Hocam yeni bir hak, bir Müslümanın bir Müslümana karşı görevi daha doğrusu. Çok yakın dost olmasa da hastanın hastalığını sormalıdır. Bir hastanın hatırını soran hadis-i şerif hocam bu. Kendini cennette bilsin. Hastanın hatırını sorup evine dönünce 70 bin melek görevlendirilir. Akşama kadar affını talep ederler. Şimdi hocam gerçekten hastalar var günümüzde. Bu korona olsun, diğer hastalıklar olsun. Hocam sadece hatır sormak değil, belki yardımcı olmak da gerekiyor. İşini kaybedenler var. Efendim fiziken iş göremeyen, evine ekmek götüremeyen insanlar var. Gerçekten hocam bu konuda hassas olmamız lazım herhalde.
Evet, yani aslında Covid hocam bize şunu öğretti. Yani insanlık ortak bir kader yaşıyor yani. Bana ne deyip bir tarafa çekilemiyorsun. Çünkü o Covid seni orada da buluyor. Ve herkes bu konuda el birliği yapmazsa, iş birliği yapmazsa problemi de çözemiyorsun yani. Mesela zengin ülkeler yoksul ülkelere aşı göndermekte haset davrandı. Aha, şimdi ne çıktı hocam? Omikron varyantı çıktı. Daha önce Hindistan'dan Delta varyantı çıkmıştı. Yani biz bu dünyada bencilce davranarak paçayı sıyırma şansımız yok. Biz insanlarla ortak bir kaderimiz, hatta sadece insanlarla değil hocam. Balinalarla bile hocam ortak şeyimiz var, kaderimiz var. Dinleyicilerimiz diyebilir ya balinalarla nedir ortak kaderimiz? Hocam balinalar yeryüzünün en büyük canlıları ama beslendikleri canlılar hocam yeryüzünün en küçük canlıları planktonlarla besleniyor. Bunlardan planktonlar da iki türlü. Bunlar şey hocam milimetrik canlılar yani. O kadar küçücük yani. Bitkisel planktonlar var, hayvansal planktonlar var. Bu planktonlar olmasa hocam balinalar acından ölür. Ama ilginç o planktonlar, bitkisel planktonlar olmasa hocam biz aldığımız iki nefesin birini alamayız. Çünkü onlar karbondioksit alıyor, oksijen veriyor. Yani planktonlar balinalarla hocam insanların kaderini kesiştiren bir şey yani. Yani ta okyanustaki balina ve plankton bile bizimle bir şeyi var yani. Ve bizim onlarla bir kader birliğimiz var. Bana ne diyemeyiz yani.
Demek hocam bir de o zaman faydamız sadece hasta insana değil bütün kainattaki bütün varlıklar olacak. Bir balinanın hayatını
Evet.
kurtarmak da hocam o zaman görevimiz. Çevreyi korumak, ağacı korumak, çimeni korumak, kuşu korumak,
Evet.
toku korumak. Hocam hakikaten gerçekten İslamiyet çok güzel bir din yani. Müthiş bir farkındalık kazandırıyor sana. Çevre hassasiyeti kazandırıyor.
Evet.
İbn Arabi Hazretleri bir ağacın altında otursan bir kova su getirip artık o ağaca olan dostluğun bedelini öde diyor. O ağaçla dost ol diyor.
Evet.
O ağacı sula diyor hocam.
Yani hocam bu bulutlar, bu dağlar, bu ağaçlar her biri bunlar da Allah'ın ayetlerinden değil mi yani? Tekvini ayetler deniyor gelenekte yani kozmik ayetler. Dolayısıyla o ayetlere de insanın son derece kutsal bir değer vermesi gerekiyor yani.
Hocam şimdi hasta ziyareti demiştik. Hastanın vazifesi diyor İmam Gazali. Hastalığına şikayet etmeyecek. Hastalığının günahlarına kefaret olduğunu düşünecek hocam. Şimdi tabii bu psikoloji aşan bir şey. Hocam tabii ki doktora hastalığımızı söyleyeceğiz. Ama hasta olduk biz arkadaşlarımız ziyarete geldi. Herkes hocam detaylı detaylı anlatıyor. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Hocam dedikçe artıyor aslında ağrımız biliyor musunuz? Yani kabullenmediğimiz için o hastalığın bize
Evet.
acısı 10 misli artarak geri dönüyor hocam.
Hatta o biraz çocukluktan beri gelen şey acındırma kültürü hocam. Yani aslında o kadar acımıyor ama insanlar bana ilgi göstersin diye acısını büyütüyor. Sonra hakikaten o acıyı hissetmeye başlıyor yani. Kendini o acıya inandırıyor yani.
Gerçi hocam bu konuda çok dehşet bir hadis-i şerifi var. Peygamber Efendimiz hasta numarası yapmayın hasta olursunuz diyor hocam. Hocam
Ha.
bunun tersini de bence anlayabiliriz. İyi gibi davranırsanız Allah'ın izniyle iyi olursunuz psikolojik olarak. Çünkü hocam
Hocam
yani evet buyurun. Buyurun hocam.
Yani insan şey, moral ve motivasyon insanın kolu kanadı hocam. Ya sen hastayım numarası yaptığın zaman o trende gidiyorsun. Hocam aynanın karşısından geç mesela, böyle asık suratlı dur falan, bakıyorsun ki duygu durumun da o moda giriyor. Zorla kendini güldür aynanın karşısında mesela. İçinden de bir gülme geliyor. Çünkü beden diliyle duygu dili arasında bir şey var yani. Bir ilişki var yani.
Demek ki hocam her zaman pozitif davranmak, pozitif olmak durumundayız. Eğer negatif konuşursak, negatif olursak, o negatiflik hocam bizim tansiyonumuzu, şekerimizi artırır. Hastalıklar hocam biliyorsun psikosomatiktir çoğu. Hatta hocam geçen bir yerde okumuştum. %75'e kadardı hocam. Çok dehşet bir 3 misli oranda. Hocam bazen şu da oluyor mesela. Bir hasta var, şeker hastası. Çok hocam aşırı derecede şekeri var. O gayet mutlu, neşeli, hayattan kopmamış. Başka birisi hocam daha az mesela şeker hastası. Kızgın, işte ben şekerim diyor falan. Öfkesini hocam bir bahane uydurmuş. Böylece hocam hastalığı kendi kendine artırıyor daha çok.
Yani evet, o şey, insan en fazla zararı o anlamda kendisine veriyor yani. Hocam Doktor Bruce diye bir adam var. Bir doktor, ünlü bir doktor Amerika'da. National Geographic'te belgesel olarak da çıkmıştı. NBA, Amerika'daki basketbol liginin de hekimlerinden, artroz denilen diz ağrıları var hocam. Basketbolcular arasında yaygın. Adam NBA'in de doktoru olduğu için çok Amerika'da tanınmış bir isim. Yani eğer şeye gidersen, Doktor Bruce'a gidersen seni iyileştirir diye bir yaygın kanaat var. Bunun için bir deneysel çalışma yapılıyor hocam. 100 tane hasta ameliyat edilmesi lazım. Doktor Bruce'a gönderiyorlar bunları. Kimin ameliyat olup olmayacağına da şey karar veriyor, hastane yönetimi. Hani Doktor Bruce şeye olmasın, şike olmasın diye yani. 50 tanesine gerçekten ameliyat uygulanıyor. 50 tanesine yalandan ameliyat uyguluyor bu Doktor Bruce. Ve 2 yıl boyunca takip ediliyor. Şeylerin hepsi iyileşiyor hocam. Ameliyat, gerçek ameliyat olanın. Yalandan ameliyat yapılanların hocam ilginç, yani çeyreği mi, yarısı mı dersiniz, üçte ikisi mi hocam, onlar da iyileşiyor hepsi.
Hocam ne kadar önemli değil mi? İnancın gücü bu işte.
Evet. Şimdi bazıları buna plasebo diyebilir. Plasebo değil. Çünkü sonuçta orada fizyolojik bir hastalık var, rahatsızlık var ve onun üstesinden geliyor. Mesele şu. Modern tıpta daha hocam holistik tıpta telaffuz ediliyor. İnsanın bütün canlılarda hocam kendi kendini iyileştirme potansiyeli var. Yani diyelim ki mesela elimiz kanadığında hocam ne oluyor? Hemen biraz sonra orada bir pıhtılaşma başlıyor ve sonra kabuk bağlıyor. Bu nedir? Canlının kendi kendini iyileştirme potansiyeli. Bunun şey boyutu da var hocam. Ruhsal bir boyutu da var. Ruhsal boyutunda insan işte kendi kendini iyiyken hasta edebiliyor. Demin dediğiniz örnekler işte psikosomatik hastalıklar, mesela gastritti, ülserdi, mesela son zamanlarda çok yaygın zona, bu ciltlerde şeyler oluyor hocam, kızarmalar ve kabarmalar oluyor yani. Şey gibi, sobaya değmiş yanmış gibi yani. Ama şey de var işte, insanın kendini hasta edecek potansiyeli olduğu gibi kendini iyileştirme gücü de var, potansiyeli de var. Modern tıpta bu pek telaffuz edilmiyordu ama holistik tıp bunu telaffuz ediyor ve bunu harekete geçirmeyi çok önemsiyor.
Hocam bizim tasavvuf kitaplarında pek çok menkıbe vardır. Şeyh Efendi okur, mürid ayağa kalkar, hemen iyileşir. Tahmin ediyorum hocam bu sağlam inançtan dolayı. Şeyhine çok inanıyor. Doğanın gücü var hocam burada. Tabii ikisi beraber bir araya gelince hocam. Gerçekten hocam şifa buluyor insanlar.
Evet, yani bu şeyi ilaca ve doktora gidilmemesi anlamında değil. İlacı ve doktora gittiği zaman bile hocam, mesela doktora inanıyor ve güveniyorsa sonucu farklı oluyor. Ona kuşkuyla yaklaşıyorsa farklı oluyor. İlaç konusunda da öyle. Yani insanın hem içindeki o iyileşme enerjisini, gücünü harekete geçirmesi lazım. Hem onun dışında ilacı, doktoru, ameliyatı veya işte tebdili mekan ne gerekiyorsa onu yapması lazım.
Hocam bir de herhalde hastanın moralini bozmamak lazım. Bizim Türk milleti bazen acındırmayı severiz ya. Bazen hasta kendini acındırır. Bazen de ziyaretçi.
Biz
de
üstüne gideriz.
Allah'ım sana ne olmuş böyle, sen yatağa düşecek insan mıydın falan diye.
İnsan mıydın?
Yani hani sevgi gösterisi yaparken hastanın moralini bozmak hocam çok oluyor bizim toplumumuzda. Ne dersiniz?
Evet, yani insanları moral ve motivasyonu zaten onların kolu kanadı. Onları kırdığın zaman o artık uçamaz yani. Söyleyeceği sözü hazır etmek lazım. O insanın hoşlandığı şeyleri düşünmek, ona nasıl etki edebiliriz. Bu hasta ziyareti başka bir açıdan şeydir hocam aslında. Sadece hastaya bir jest değil. Aynı zamanda kendimize bir jest. Bazılar diyor ki nasıl olur? Ya gittiğin zaman sağlığın kıymetini anlıyorsun. Ve sağlığın için daha fazla özen göstermeye başlıyorsun yani. Yani bir diyelim ki şeker hastasını gördüğünde vay diyorsun ya. Tatlıyı biraz azaltmam lazım mesela.
O zaman hocam bol bol hasta ziyarete gitmek lazım. Gerçi korona döneminde çok tavsiye edilmiyor. Ama uzaktan olsun. Belki telefonla olabilir hocam. Veya hocam hastanın kapısına hediye bırakılabilir. İhtiyaçları alınabilir. Ne bileyim yemek gönderilebilir. Evet. Bu tür hocam güzel jestleri yapmak herhalde hocam bize çok yakışıyor Müslümanlara. Ne dersiniz?
Evet. Kesinlikle. Kardeşim ameliyat oluyordu bir hastanede. Bizi içeri almayacaklarını biliyorduk ama biz ona rağmen gittik hastanenin önüne. Ve hastanenin önünden görüntülü görüşme yaptık.
Eyvallah.
Şimdi mesela onu biz evden de yapabilirdik yani. Fakat o şeyi hissediyor işte. Ha bak benim için zahmet etmişler, ilgilenmişler, çaba göstermişler. Bir moral, bir motivasyon oluyor yani.
Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine Kimya Saadet'ten çok güzel maddeler okuduk hocam. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bahsettik. Psikolojik açıdan yorumlamaya çalıştık. Hocam ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık.
Muhterem sizden hocam.
Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programından sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızdayız inşallah. Hayırlı günler diyoruz efendim. Hoşçakalın.